Ayrım 2.
Evet, haydi ben bir domuzum. Ama o bir hanımdır. Ben hayvan gibi bir şeyim ama karım Katerina Ivanovna yüksek rütbeli bir subayın iyi eğitim görmüş bir kızıdır. Bırakın ben bir alçak olayım. Ama o yüce ve soylu duygulara sahip bir kadındır. Ama birazcık da bana acımayı bilseydi. Ah sayın bayım, ah her insanın başkalarının kendisine acıyabilecekleri bir yanı olmalı. Gel gelelim Katerina Ivanovna yüce gönüllü bir insan olmasına karşın hak tanır bir insan değildir. Saçları mı yolduğu zaman bunu yüreği parçalandığı için yaptığını ben de biliyorum ama tanrım ne olurdu, hiç değilse bir kezcik olsun. Ama hayır, bütün bunlar anlatmaya değecek şeyler değil. Ama bir kezcik de benim istediğim olaydı, bir kezcik de bana acıyaydı. Ama yapın bu benim, doğuştan bir hayvanım ben. Meyhaneci esneyerek doğru söze ne denir dedi. Marmeladov masaya esaslı bir yumruk indirdi. Yapma bu benim. Düşünebiliyor musunuz sayın bayım? Onun çoraplarını bile içkiye yatırdım ben. Dikkat buyurun, ayakkabılarını demiyorum. Çünkü eşyanın düzenine uygun bir davranış olurdu böylesi. Çoraplarını yatırdım ben içkiye. Tiftik atkısını da yatırdım içkiye. Kendi atkımı değil onunkini. Armağandı kendisine. Oysa oturduğumuz yer çok soğuk. Bu kış üşüttü karım kendisini. Öksürmeye derken kan tükürmeye başladı. 3 küçük çocuğumuz var. Katerina Ivanovna sabahtan gece yarılarına kadar işten işe çalar kendini. Ortalığı temizler, çocukları yıkar temizler. Ondaki bu temizlik düşkünlüğü ta çocukluğundan kalmadır. Oysa ciğerleri zayıf, veremi eğik ve ben onun acılarını çok iyi duyuyorum. Duymuyor muyum sanıyorsunuz yoksa? Hem de ne kadar çok içersem o kadar iyi duyuyorum. İçmemin sebebi de bu zaten. İçkide acıma ve duygu arıyorum ben. İçiyorum çünkü acı çekmek istiyorum. Umutsuzluğa düşmüş gibi başını masaya eğdi. Sonra doğrularak konuşmasını sürdürdü. Delikanlı, sizin de yüzünüzde acıya benzer bir şeyler okuyorum. Daha meyhaneden içeri girdiğiniz anda ayımsadım bunu. Ve yine bu sebeple sizinle konuşma girişiminde bulundum. Yani size hayat öykümü anlatırken amacım, ben anlatmasam da zaten her şeyi bilen şu ayak takımı karşısında kendimi küçük düşürmek değildir. Duygulu, okumuş bir insandır benim aradığım. Şunu bilmenizi isterim ki, karım öğrenimini soyluların devam ettiği bir enstitüde yapmış. Okulu bitirme gününde de valinin ve öteki bir takım önemli kişilerin karşısında şalla dans ederek bir altın madalya ile övgü belgesi kazanmıştır. Altın madalyayı sattık gerçi, hem de epey oluyor ama övgü belgesi o gün bugün sandıkta öylece durur. Hatta geçenlerde karım onu ev sahibimize gösteriyordu. Aslında ev sahibiyle karımın arası bir gün bile iyi olmamıştır ama anlaşılan geçmiş mutlu günlerini dile getirerek birilerinin önünde övünmek istemiş. Kınamıyorum karımı, hem de hiç kınamıyorum. Onda kalan son anıdır bu. Geri kalan her şey yok oldu gitti. Evet, sinirli gururlu dediğim dedikçi bir kadındır karım. Yerleri kendisi siler, kuru ekmek yemeye boyun eğer ama kendisine saygısızlık gösterilmesine asla izin vermez. Bay Lebezyatnikov'un kabalığına boyun eğmemesi de bu yüzdendir. Bay Lebezyatnikov kendisine vurduğunda vücudu incindiğinden değil, duyguları incindiğinden yatağa düştü. Birbirinden küçük 3 yetimiyle dul aldım onu. İlk kocası bir piyade subayıymış. Sevişerek evlenmişler. O nuruna baba evinden kaçmış. Çılgın gibi sevmiş kocasını ama adam kendisini kumara çalmış, mahkemelere düşmüş ve ölüp gitmiş. Son zamanlarda karısını da dövmeye başlamış. Belgelere dayanan kesin bilgilerime göre karım onun bu davranışını hiçbir zaman bağışlamamış. Ancak bugün bile ilk kocasını hep gözyaşlarıyla anar, beni kınayan gözyaşlarıdır da bunlar. Ancak ben bu durumu seviniyorum. Seviniyorum çünkü hayalinde de olsa bir süre için kendini mutlu görmüş oluyor. Kocasının ölümünden sonra uzak, kuş uçmaz, kervan geçmez bir taşra kasabasında 3 küçük yavrusuyla kala kalmış. O sıralar ben de orada bulunuyordum. Çok yoksulluk çekmiş, çok umutsuz durumlara düşmüş, başından çok şey gelip geçmiş bir adamım ama yine de onların içinde bulundukları durumu anlatamam. Akrabalarının hiçbirisi istemiyordu onları. Sonra çok çok gururlu bir kadındı. O zamanlar sayın bayım, ben de duldum ve ilk karımdan 14 yaşlarında bir kızım vardı. Ve işte böyle bir acıya kayıtsız kalamadım ve ona evlenme teklif ettim. Onun gibi iyi eğitim öğretim görmüş, tanınmış bir aile kızının benimle evlenmeye razı olabilmesi için ne korkunç bir sefalet içinde bulunması gerektiğini tahmin edebilirsiniz. Ama razı oldu. Ağladı, hıçkırdı, ellerini oyuşturdu ve razı oldu. Çünkü gidebilecek başka hiçbir yer yoktu. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın gidebilecek hiçbir yere bulunmamasının ne demek olduğunu düşünebiliyor musunuz sayın bayım? Hayır, siz bunu anlayamazsınız. Ve tam bir yıl namusluca doğruluktan ayrılmadan işimde çalıştım ve şuna buna hiç el sürmedim. Çünkü duyguları olan bir insanım ben. Ama hiçbir işe yaramadı içkiyi bırakmam. Bu arada işimi kaybettim. Benim bir suçum yoktu bunda. Yönetimsel bir takım değişiklikler yapıldı ve ben işimden oldum. Böylece yeniden içkiye çaldım kendimi. Başımızdan geçen türlü serüvenlerden ve uğradığımız sayısız yıkımlardan sonra 1,5 yıl kadar önce şu birbirinden güzel anıtlarla süslü başkentimize geldik. Burada da bir iş buldum kendime. Buldum ve kaybettim. Anlatabiliyor muyum? Bu kez ben suçluydum işimi kaybetmemde. Yani yapısal özelliklerim yeniden ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Amalia Lipavavzel adlı bir pansiyoncu kadının evinde bir köşeciye sığındık. Nasıl geçiniyoruz? Kirayı nasıl ödüyoruz? Bir bilgim yok. Bizden başka daha epey insan kalıyor bu evde. İğrenç bir yaşam. Tam anlamıyla Sodom. Evet. Bu arada ilk evliliğimden olan kızım büyüdü ama yavrucağın üvey ana elinden neler çektiğini bir ben bilirim. Bu konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. Çünkü Katerina Ivanovna her ne kadar yüce duygularla dolu bir kadınsa da pek sinirlidir. Evet, neyse, anımsaması bile tatlı konular değil bunlar. Kolayca kesilebileceğiniz gibi Sonya herhangi bir eğitim görmedi. 4 yıl kadar önce ben bir şeyle üreteyim dedim. Coğrafya ve genel tarih üzerinde durduk biraz. Ancak benim de fazla bilgim yoktu bu konularda. Üstelik elimizdeki kitaplar da yetersizdi. Şimdi o yetersiz kitaplar bile kalmadı ya. Neyse. Böylece bizim eğitim de sona ermiş oldu. İran İmparatorluğu Kilos'a gelmiştik bıraktığımızda. Yaşı biraz ilerleyince kendisi roman türünden de bazı kitaplar okudu. Geçenlerde Bay Lebezyatnikov'dan Lewis'in fizyolojisini almış onu okudu. Herhalde biliyorsunuzdur bu kitabı. Kitabı büyük bir ilgiyle okudu Sonya. Hatta bazı bölümleri yüksek sesle okudu da biz de dinledik. İşte onun bütün eğitimi. Şimdi özel bir konu üzerine size bir soru yöneltiyorum sayın bayım. Fakir ama namuslu bir kız namusuyla çalışarak çok şeyler kazanabilir mi? Namuslu bir kız eğer özel bir takım hünerleri yoksa durup dinlenmeksizin çalışarak günde 15 kopek bile kazanamaz. Resmi bir dairede danışman olan Ivan Ivanovich Klopstock'ta duydunuz mu adını? Diktirdiği yarım düzine Hollanda keteninden gömleğin parasını vermemekle kalmadı. Üstelik bir de gömleğin yaka ölçüsü yanlış alınmış. Eğri dikilmiş gibi bahanelerle kızcağızı sille tokat kovaladı. Oysa çocuklar evde açtı. Oysa Katerina Ivanovna yüzünde hastalandığı zamanlar hep olduğu gibi kırmızı lekeler ellerini ovuşturarak bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. Kızcağıza veryansın ediyordu. Seni gidi hazır yiyici seni. Yiyip içip yan gelip yatıyorsun. Çocukların boğazına 3 gündür tek lokma bir şeyin girmediği bir yerde bu kızcağız ne yiyip içecek oysa? Ben o sırada yatıyordum. Ya da doğrusunu söyleyecek olursak sızıp kalmıştım. Ancak Sonyacığımın sözlerini duydum. Ağzı var dili yok bir kızdır Sonya aslında. Her söze karşılık vermez. Sesi de pek tatlıdır. Sarışın yüzü her zaman soluk zayıf bir kızcağızdır. Ne yapayım yani Katerina Ivanovna diyordu Sonyacığım. Sokağa düşüp orospu mu olayım? Zaten kötü bir kadın olan ve polise epey sabıkası bulunan Darya Franstovna ev sahibi aracılığıyla 2-3 kez bize gelip Sonya'nın ağzını aramıştı. Katerina Ivanovna da ne var yani dedi. Neyi koruyacaksın? Bir hazineydin sanki. Ama sakın suçlamayın onu sayın bayım. Sakın suçlamayın. Düşünüp taşınarak kötü niyetle söylemiş değildi Katerina Ivanovna bunları. Hastalığın verdiği sinirlilikle çocukların 3 gündür aç olmalarının verdiği öfkeyle söylenmiş sözlerdi bunlar. Onun gerçek düşüncelerini yansıtmaktan çok Sonya'yı aşağılamayı amaçlıyordu. Huyu böyledir onun. Diyelim çocuklar ağlamaya başladılar mı hemen döver onları. Oysa açlıktan ağlamaktadır yavrucaklar. Neyse efendim bir de baktım Sonechka saat 6 falandı. Kalktı, başörtüsünü örttü, pelerinini giydi ve çıktı gitti. Geri döndüğünde saat 9 gibiydi. İçeri girer girmez doğruca Katerina Ivanovna'ya doğru yürüdü ve tek kelime söylemeden elindeki 30 rubleyi masaya onun önüne bıraktı. Ne bir şey söylemiş ne başını çevirip bakmıştı. Evde hepimizin ortak kullandığımız şam kumaşından büyük yeşil bir şal vardı. Gidip onu aldı, başını yüzünü sımsıkı sarıp kendini yatağa attı. Yüzünü duvara çevirdi, o küçücük omuzları ve cılız vücudu tir tir titriyordu. Bana gelince sızdığım yerde yatıp duruyordum öylece. Derken Katerina Ivanovna'nın kalktığını gördüm. Evet delikanlı kalktı ve tek kelime söylemeden Senaçka'nın yatağı dibinde diz döküp bütün gece öylece kaldı. Ayaklarını öpüyor, kalkmak istemiyordu. Sonra birbirlerine sarılmış olarak öylece uyuduklarını gördüm. İkisi evet. Bense sızdığım yerde yatıyordum. Marmeladov sesi kısılmış gibi sustu. Sonra acıyla kadehini doldurup başına dikti. Boğazını temizledi. Bir süre baktıktan sonra yeniden başladı. Ve böylece sayın bayım bir talihsizlik ve bazı kötü yürekli kişilerin ihbar etmeleri sonucu kızım Sonya Semyonovna yes vesika almak zorunda kaldı. O gün bugündür de vesika ile çalışıyor. Tabii bu sebeple bizim evde de kalamaz oldu kızcağız. Çünkü buna hem ev sahibimiz Amalia Fyodorovna hem de Bay Lebezyatnikov izin vermiyorlardı. Oysa aynı Fyodorovna daha önce Darya Frantsovna'ya aracılık ediyordu. İşte Bay Lebezyatnikov'la Katerina Ivanovna arasındaki kavga da Sonya yüzünden çıktı. Oysa Sonechka'dan başlangıçta Bay Lebezyatnikov'un kendisi de yararlanıyordu. Sonraları da iş onuruna mı dokundu nedir? Ben okumuş bir adamım. Böyle bir kızla aynı evde oturamam diye tutturdu. Katerina Ivanovna böyle bir lafın altında kalamazdı tabii. O da Sonya'dan yana oldu. Böylece de kavga çıktı. Şimdi Sonechka ancak hava karardıktan sonra gelebiliyor bize. Katerina Ivanovna'yı avutuyor, eskisinden daha çok para veriyor. Kendisi terzi Koparnimov'un evinde bir oda kiraladı. Orada kalıyor. Koparniminov topal ve kekemedir. Kalabalık bir ailesi vardır ve aile üyelerinin tümü de kekemedir. Karısı bile kekemedir. Ve bunlar tümü aile bir tek odada kalırlar. Sonya onlardan tahta perdeyle ayrılmış ayrı bir odada kalır. Evet. Yoksul ve kekeme bir aile. Evet. O sabah kalkar kalkmaz paçavralarını üzerine geçirdiğim gibi duaya durur. Sonra da doğruca Ekselans Ivan Afasyeneviç'e giderim. Ekselans Ivan Afasyeneviç'i tanır mısınız? Hayır mı? O zaman Tanrı'nın bir mübarek kulunu tanımıyorsunuz demektir. Bir mumdur o. Tanrı'nın önünde damla damla eriyen bir mum. Beni dinlemek lütfunda bulunduktan sonra gözyaşları içinde daha önce sana olan tüm güvenimi boşa çıkartmıştın Marmeladov dedi. Ama tüm sorumluluğu yüklenerek seni yeniden işe alacağım. Unutma bunu ve haydi şimdi çekil git. İçimden ayağını bastığı yerlere yüz sürdüm. İçimden yaptım bunu çünkü yeni devlet anlayışına sahip aydın düşünceli bir yüksek memur benim gerçekten böyle bir şey yapmama izin vermezdi. Eve döndüm. Yeniden memuriyete girdiğimi maaş alacağımı söyleyince de aman tanrım nasıl sevindiler anlatamam. Marmeladov çok heyecanlanmıştı. Bu sebeple yeniden sustu. Bu arada meyhaneye zaten epeyce sarhoş olan bir grup girdi. Kapının ağzında bu eğlence için kiralanmış olan laterna çalmaya başlayan biri 7 yaşlarında bir çocukla çatlak bir sesle hoturuğu söylemeye başladı. Bir gürültüdür koplamıştı ortalığı. Meyhaneciyle garsonlar hemen yeni gelenlere doğru seyirttiler. Marmeladov hiç ilgilenmemişti sarhoşlarla. Yeniden başlamıştı anlatmaya. Ancak iyiden iyiye gevşemiş gibiydi. Yine de sarhoşluğu arttıkça konuşmaya olan iştahının da arttığı görülüyordu. Yakın geçmişte işinde gösterdiği başarıları anımsaması kendisini canlandırmış. Hatta yüzü aydınlanır gibi olmuştu. Raskolnikov masa arkadaşını dikkatle dinliyordu. Bu anlattıklarım bundan 5 hafta önceydi. Katerina Ivanovna ile Sonechka yeniden memuriyete girdiğimi öğrendiklerinde aman tanrım yere göğe konduramadılar beni. Eskiden hayvanmışım gibi davranırlardı bana, söverler, horlarlardı. Şimdi ise parmaklarının ucuyla basarak yürüyorlar çocukları. Susa, Semyon Zaharoviç işinde yoruldu, dinleniyor diyerek susturuyorlardı. Sabahları işe gitmeden önce kahve ve krema veriyorlardı. Hem de katıksız krema bulmaya başlamışlardı, duyuyor musunuz? Üstüme başıma çeki düzen vermem için gerekli olan 11 ruble 50 kopeyi nereden bulduklarını da bir türlü anlayamadım. Son derece şık pabuçlar, çok güzel bir plastron ve yine çok şık bir frak. Hepsini 11,5 rubleye almışlar. İşe başladığımın ilk günü öğleyin eve geldiğimde ne göreyim? Katerina Ivanovna o güne değin soframızın bilmediği 2 çeşit yemek hazırlamış, çorba ve etli turp. Doğru dürüst bir elbisesi yoktu kadıncağızın. Oysa o gün konukluğa gider gibi giyinmişti ama yeni alınmış şeyler değil. Öylesine yoktan var etmesini çok iyi bilirdi zaten. Saçlarını taramış, tertemiz bir yakalık takmış, kollarında kolluklar gençleşmiş, güzelleşmiş, apayrı bir kadın olup çıkmış. Canım kızım Sonechka bize yalnızca paraca yardım ediyordu. Şu sıralar size sık sık gelmem doğru olmaz diyordu. Kimsenin görmemesi için hava karardıktan sonra gelirim. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Öğlenden sonra biraz kestirmek için eve gelmiştim. Ne oldu biliyor musunuz? Katerina Ivanovna dayanamadı. Daha 1 hafta önce saç saça baş başa kavga ettiği ev sahibimiz Amelia Fedorovna'ya kahve içmeye çağırdı. 2 saat fısıldaşıp durdular. Semyon Zaharoviç işe girdi. Aylık alıyor. Ekselans'a gitti doğruca. Ekselans kendisini kapıda karşılamış ve bütün öteki ziyaretçilere beklemelerini söyleyip herkesin gözü önünde Semyon Zaharoviç'in elinden tutarak odasına götürmüş. Duyuyor musunuz? Gerçi bazı zayıflıklarımız olmadı değil demiş Ekselans ama biz Semyon Zaharoviç sizin eski hizmetlerinizi unutmuş değiliz. Öte yandan yokluğunuzda işlerimiz tümden aksamıştı. Duyuyor musunuz? Şimdi madem ki söz veriyorsunuz bu kez sizin soylu sözünüze güveniyorum. Hiç kuşkusuz bunların tümü de karımın uydurmalarıydı. Ancak hoppalığından ya da övünmek için uydurmuş değildi bunları. Hayır. Söylediği her söze inanıyordu o. Yarattığı hayallerle kendini avutmaya çalışıyordu. Hey tanrım. Ama ayıplamıyorum ben onu. Evet ayıplamıyorum. 6 gün önce ilk maaşımı 23 ruble 40 kopek aldım ve götürüp hepsini kendisine verdim. Bunun üzerine ah seni bızlık dedi bana. Ve bunu ikimiz yalnızken söyledi anlarsınız ya. Oysa ben ne yakışıklı sayılırım ne de doğru dürüst bir eş. Ama hayır o yine de benim yanağımdan makas alıyor ve ah seni bızdık diyor. Marmeladov sustu gülümsemek ister gibiydi ama birden çenesi titremeye başladı. Yine de kendini tuttu. Bu meyhane bu düşkünlük saman kayıklarında geçirilen 5 gece içki şişeleri karısına ve ailesine duyduğu sevgi dolu bağlılık Raskolnikov'u müthiş şaşırtmıştı. Onu dikkatle dinliyor ancak anlattıklarından rahatsızlık duyuyordu. Meyhaneye girdiğine gireceğine de pişman olmuştu. Sayın bayım, sayın bayım diye bağırarak yeniden söze başladı Marmeladov kendini toparlamıştı. Oo sayın bayım, özel yaşamımla ilgili bu değersiz ayrıntıları belki başkaları gibi siz de gülünç buluyor. Sıkılıyorsunuz ama bunlar benim için ne sıkıcı ne de gülünç şeyler. Çünkü ben bunları duyabiliyorum. Çünkü yaşamımın o cennet günlerini, bütün o geceyi ben de kanatlanmışçasına bir mutluluk içinde geçirdim. Yani bozulan aile hayatımı nasıl düzene koyacağımı düşündüm. Çocuklarımı nasıl giydirip kuşatacağım, karım nasıl rahata erecek, biricik kızımı düştüğüm çirkeften kurtarıp aile yapısına nasıl döndüreceğim ve daha bir sürü başka şey. Bu kadarı da çok görünmemeli bayım. Evet benim sayın bayım. Yani ertesi gün evet efendim. Bütün bu hayallerin üzerine bir hırsız gibi kurnaz bir düzenle Katerina Ivanovna'dan sandığının anahtarını çaldım. Kendisine teslim ettiğim aylığımdan arta kalan paraları ne kadar olduğunu şu an hatırlamıyorum aşırdım. Şimdi şu halime bakın. 5 gündür evde yokum. Ailem beni arıyordur. İşime son verilmiştir. Frak'ın Mısır Köprüsü'nün oradaki meyhanede rehin kaldı. Şu üzerinde gördüklerinizi de güya Frak'ıma karşılık aldım. Kısacası her şey bitti. Marmeladov yumruğuyla alnına vurdu, dişlerini gıcırdattı, gözlerini yumdu ve dirseklerinin üzerinde masaya iyice abandı. Ama 1 dakika sonra yüzü tümüyle değişti. Yapmacıklı bir kurnazlık ve aşırı küstahlık okunan bakışlarını Raskolnikov'a dikerek gülümsedi. Bugün de Sonya'daydım, kafayı çekmek için para istedim. Meyhaneye son gelenlerden biri, o da verdi mi diye bağırdı ve müthiş bir kahkaha patlattı. Marmeladov yine özellikle Raskolnikov'a seslenerek, şu şeyi onun parasıyla aldım dedi. Bütün parası buydu, gözümle gördüm, son 30 kopeğini getirip kendi eliyle verdi, hiçbir şey söylemedi. Öylece susup yüzüme baktı. İnsanları aşağılama, küçük görmek bu dünyaya özgü, öbür dünyada tıpkı Sonechka'nın yaptığı gibi üzülür ağlarlar. Ama böylesi sessizce yüzünüze bakılması daha acı oluyor. Evet, 30 kopek, iyi ama bu para onun için de gerekli değil mi? Siz ne dersiniz canım efendim? Temizliğe özen göstermesi gerek onun. Bu özel temizlik için gerekli para anlarsınız ya, anlıyor musunuz? Bir takım kremler falan olmazsa olmaz. Eteği kolay ister, pabuçları gösterişli olmalı. Hani bir su birikintisinden geçerken bacağını falan gösterebilmek için. Bu özel temizliğin nasıl bir şey olduğunu anlıyor musunuz bayım? Anlıyor musunuz? Ama ben öz babası, kafayı çekmek için onun son 30 kopeğine del koyuyorum. Ve işte içiyorum. İçtim bile. Peki ama benim gibi birine acınır mı? Acınır mı ha? Siz örneğin bayım, acıyor musunuz bana? Söyleyin bayım, acıyor musunuz? Acıyor musunuz? Bardağını doldurmak istedi ama şişesi artık boşalmıştı. Yeniden yanlarında beliren meyhaneci, "Sana kim acır be?" diye bağırdı. Birden bir kahkaha, hatta sövgü sahneye kapladı ortalığı. Meyhanecinin sözlerini duyanlar da duymayanlar da eski memurun yüzüne bakıp gülüyorlar, sövüyorlardı. Marmeladov coşkunun doruğuna ulaşmak için sanki bu sözleri bekliyormuşçasına bir elini ileri uzatarak yerinden doğruldu ve "Acımak!" diye bağırdı. "Bana ne diye acınsın ki? Diyorsun ki sana ne diye açsınlar? Evet, bana acımak için bir neden yok ki. Acımak ne? Çarmıha gelmek gerek beni. Çarmıha gel onu ey büyük yargı, çarmıha gel ve sonra acı. O zaman çarmıha gerilmek için kendi ayaklarıma gelirim sana. Çünkü ben sevinçlere değil, aşağılanmalara ve gözyaşlarına susamış bir insanım. Ve sen içki satıcısı, senin şu şişen bana zevk mi veriyor sanıyorsun? Ben bu şişenin dibinde aşağılanmayı aradım, aşağılanmayı ve gözyaşını. Buldum da aradığımı, buldum ve tattım. Acımak, bizi ancak herkese acıyan acıyabilir. Herkesi ve her şeyi anlayan, o tektir ve en büyük yargıçtır. O en büyük gün geldiğinde soracaktır. Veremli ve kötü yürekli analığına yardım eden, bir başkasının çocuklarını bağrına basıp özünden bilen o kız nerede? Canavarlıklarından korkmadan o iğrenç sarhoşa babasını acıyan o kız nerede? Ve diyecektir, gel, seni zaten bağışlamıştım. Daha önce şimdi de çok sevildiğin için günahların bir kez daha bağışlanıyor. Ve Sonya'mı bağışlayacak, bağışlayacak biliyorum. Geçenlerde ona gittiğimde hissettim bunu. Herkesi, herkesi bağışlayacak ve yargılayacak. İyileri de kötüleri de, bilgeleri de usulları da. Herkesin işi bitince sıra bize gelecek. Şimdi de siz gelin bakalım diyecek. Sarhoşlar, zayıf iradeliler, reziller siz gelin. Ve biz utanmadan varıp huzurunda duracağız. Ve o diyecek, domuzlar, insan suretindeki hayvanlar, hayvan damgasını taşıyanlar siz de gelin bakalım. Tanrım diyecekler, Tanrım bunları niçin kabul ediyorsun? Ve o diyecek, onları kabul ediyorum ey bilgeler, onları kabul ediyorum ey akıllılar. Çünkü onların hiçbiri kendini bana değer görmüyor. Ve bize kollarını açacak ve biz önünde yerlere kapanacağız, ağlayacağız ve her şeyi anlayacağız. O zaman her şeyi anlayacağız ve herkes anlayacak. Katerina Ivanovna da, o da anlayacak. Tanrım, her şeyin, herkesin üzerinde senin o tanrısal düzenin egemen olacak. Ve Marmeladov tükenmiş, gücünü yitirmiş bir halde masasının üzerinde yığıldı kaldı. Derin bir düşünceye dalmış gibiydi, kimseye bakmıyordu. Sözleri bir parça etki uyandırmışa benziyordu. Bir dakika kadar tam bir sessizlik oldu. Ancak hemen sonra eskisi gibi gülmeler, sövmeler başladı. Herkesi yargıladı, palavracı, memura bak hele ve benzeri ve benzeri. Marmeladov birden başını kaldırdı ve Raskolnikov'a dönerek, gidelim bayım dedi, götürün beni. Kazyol'un evi hemen şuracıktaki avluda. Katerina Ivanovna'ya gitmenin zamanı geldi. Raskolnikov çoktandır gitmek istiyordu. Öte yandan Marmeladov'a yardım etmeyi kendisi de düşünmüştü. Marmeladov'un bacakları çenesi gibi güçlü çıkmamıştı. Olanca ağırlığıyla delikanlının üzerine abanmıştı. Gidecekleri yer 200-300 adım uzaktaydı. Eve yaklaştıkça sarhoşun utanç ve korkusu artıyordu. Korktuğum Katerina Ivanovna değil diyordu heyecan içinde. Saçlarımı yolmaya başlayacağından da korkmuyorum. Saç nedir ki? Tükür gitsin içine. Hatta keşke saçlarımı yolsa, şükrederim buna. Benim asıl korktuğum gözleri, gözlerinden korkuyorum. Yanaklarındaki kırmızı lekelerden de korkuyorum. Bir de solumasından korkuyorum. Bu tür hastaların heyecanlandıklarında nasıl solduklarını gördün mü sen hiç? Çocukların ağlamalarından da korkuyorum. Çünkü eğer Sonya karınlarını doyurmadıysa o zaman bilemem artık. O zaman neler olur? Dayaktan hiç korktuğum yok. Bil ki bayım, dayağın böylesi bana acı değil, zevk verir. Çünkü ben kendim duramam dayak yemeden. İyidir dayak. Varsın dövsün. Ruhum rahatlar iş değilse. Dayaktan iyisi yoktur. İşte geldik Kazyol'un evi. Zengin bir Alman. Çilingirlik yapar. Yukarı çıkar beni. Avludan girip 4. kata doğru çıkmaya başladılar. Merdiven yükseldikçe karanlıklaşıyordu. Saat aşağı yukarı 11'di. Gerçi Petersburg'da bu mevsimde gerçek gece karanlığı yoktur ama yine de üst kat merdivenleri çok karanlıktı. En üst katta merdivenlerin sonunda kapağı çıktı. Küçük bir mum parçası 10 adım boyundaki sefil bir odayı aydınlatıyordu. Merdiven sağlığından bütün odanın içi görünüyordu. Başta çocuk bezleri olmak üzere her şey darmadağın oraya buraya atılmış durumdaydı. Dip köşeye yırtık bir çarşaf gerilmişti. Besbelli arkasında bir karyola vardı. Zaten tüm odada ola ola iki sandalye, muşamba kaplı çok eski bir divan ve bunun önünde de boyasız, örtüsüz bir mutfak masası vardı. Masanın bir ucunda demir şamdan içinde iç yandan yapılmış küçük bir mum parçası yanıyordu. Görünüşe göre Marmeladov bu odada bir köşede değil, ayrı bir odada kalıyordu. Ama onun odası da öteki odalara geçmeye yarayan antre gibi bir yerdi. Amelia Lipovazel'in evinin öteki daire ya da bölmelerine açılan kapı aralıklı ve içeriden gürültüler, bağırışmalar geliyordu. Kimileri de kahkaha atıyordu. Anlaşılan kağıt oynuyor, çay içiyorlardı. Arada bir açık saçık sözler de duyuluyordu. Raskolnikov Katerina Ivanovna'yı hemen tanıdı. Korkunç denecek zayıflıkta, ince, oldukça uzun boylu, endamlı bir kadındı. Koyu kumral saçları hala çok güzeldi ve yanaklarındaki kırmızılıklar gerçekten de birer leke yandırıyordu. Ellerini göğsüne bastırmış, dudakları kupkuru, düzensiz, kesik kesik soluyarak küçücük odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Gözleri bir humma nöbeti geçiriyormuşçasına ışıldıyordu. Ama bakışları sert ve hareketsizdi. Tükenmekte olan mumun son ışınlarının oynaştığı bu veremli ve heyecanlı yüz insanın üzerinde korkunç bir etki bırakıyordu. 30 yaşlarında kadar görünmüştü kadın Raskolnikov'a. Gerçekten de Marmeladov'un dengi olamazdı. İçeri girenleri duymamıştı. Ne görüyor ne de duyuyor, sanki kendinden geçmiş gibiydi. O da boğucu sıcak olmasına rağmen pencereyi açmamıştı. Merdivenlerden pis bir koku geliyordu ama oraya açılan kapıyı da kapatmamıştı. Evin iç bölmelerine yeni açılan kapıdan yoğun bir sigara dumanı geliyor, kadın öksürüyor ama kapıyı kapamıyordu. 6 yaşında kadar görünen en küçük kız iki büklüm oturduğu yerden başını divana dayamış uyuyordu. Kızdan bir yaş büyük biri olan köşede titriyor ve ağlıyordu. Az önce dayak yediği belliydi. 9 yaşındaki büyük kız ise çöp gibi kollarıyla ağlayan kardeşinin boynuna sarılmıştı. Uzunca boylu ve kibrit gibi incecik bir kızdı bu. Sırtında lime lime olmuş bir entali vardı, çıplak omuzlarını da diz kapaklarını bile açıkta bıraktığına bakılacak olursa kendisini en az 2 yıl önce dikilmiş eski bir pelerinle örtmüştü. Kız galiba kardeşini avutuyor, kulağına bir şeyler fısıldayıp yeniden ağlamaya başlaması için elinden geleni yapıyordu. Bir yandan da korku dolu kocaman kara gözleriyle annesini izliyordu. Zayıf ve korkmuş yüzünde gözleri olduğundan da iri ve kara görünüyordu. Marmeladov oda kapısının eşiğinde diz çöküp Raskolnikov'u hafifçe ileri doğru itti. Kadın karşısında tanımadığı birini görünce şaşkınlıkla durdu. Dalgınlığından silkinmişti. Bu yabancıların odalarının için girdiğini anlamak ister gibiydi. Fakat hemen odalarının bir geçit yeri olması yüzünden bu adamın da bir başka odaya gitmekte olabileceğini düşündü ve artık Raskolnikov'a daha fazla önem vermeyerek kapamak için merdivenlere açılan kapıya doğru yürüdü. Tam kapının önünde diz çökmüş kocasını görünce bir çığlık attı. "Ya!" diye haykırdı büyük bir öfkeyle. "Döndün demek. Alçak canavar herif. Paralar nerede? Boşalt ceplerini bakayım. Elbisesini değişmemiş. Nerede elbisen? Paralar nerede? Konuşsana." Aramak için üzerine atıldı. Marmeladov arama işini kolaylaştırmak için uysal uslu kollarını iki yana açtı. Ancak tek köpek bile çıkmadı üzerinden. "Ne yaptın paraları?" diye bağırdı kadın. "Aman tanrım, yoksa hepsini içkiye mi verdin? Tam 12 ruble vardı sandıkta." Birden kudurmuşa döndü. Kocasının saçlarından yakaladığı gibi odanın içini sürüklemeye başladı. Marmeladov ise kendiliğinden düzüstü sürünerek onun işini kolaylaştırıyordu. "Hoşuma gidiyor bu benim," diye bağırıyordu bir yandan da. Sarsına sarsına sürükleniyordu. Hatta bir ara alnı döşemeye de çarpmıştı. "Hiç acı duymuyorum. Tam tersine hoşuma gidiyor. Sayın bayım, hoşuma!" Yerde uyuyan çocuk uyanmış ağlamaya başlamıştı. Köşede ağlamakta olan çocuk da kendini tutamadı. Bir çığlık atarak ablasına doğru atıldı. Durumu korkunçtu. Şok geçiriyormuşçasına tir tir titriyordu. Büyük kız da kendinden geçmiş gibiydi. O da titriyordu. Zavallı kadın umutsuzluk içinde olanca soluyla haykırıyordu. "İçtin ha? Hepsini içtin. Elbiselerini bile içkiye yatırdın. Oysa bunlar burada aç, aç, anlıyor musun? Ah tanrım, bu nasıl hayat böyle? Ya siz utanmıyor musunuz? Birlikteydiniz meyhanede değil mi? Sen de onunla içtin değil mi? Sen de defol!" Delikanlı hiçbir şey söylemedi ve hemen çıkmaya davrandı. Bu sırada iç kapı ardına kadar açıldı. Meraklı birkaç kişi başlarını uzatıp içeri bakmaya başladı. Sigaralı, pirolu, başları bereli, arsız arsız gülüşen insanlardı bunlar. Ellerinde oyun kağıtlarıyla önleri açık röpte şambrılı kişiler, uygunsuz denecek kadar açık seçik giyinmiş bir takım gölgeler göründü. Özellikle Marmeladov'un yerde sürüklenirken söylediği "ben bundan zevk alıyorum" sözleri onları neşelendirmiş, güldürmüştü. Hatta kimleri yavaş yavaş odaya bile girmeye başlamışlardı. Sonunda iç karartıcı bir çığlık duyuldu. Bu, kendi anlayışına göre düzeni sağlamak, sövüp sayarak verdiği emirlerle belki 100. kezdir hemen yarın odayı boşaltması için mutsuz kadıncağızı korkutmak amacıyla ileriye doğru kendisine yol açan ev sahibesi Amelia Lipavzelden'den başkası değildi. Raskolnikov odadan çıkarken bir ara elini cebine sokup meyhanede bozdurduğu rubleden arta kalan bakır paralardan eline ne kadar geçtiyse avuçlayarak kimseye göstermeden pencerenin önüne bıraktı. Ama daha merdivenlerdeyken aklı başına geldi ve geri dönüp parayı almak istedi. "Saçmalık benim bu yaptığım," diye düşündü. "Onların sonyaları var, oysa para asıl bana gerekli." Ancak geri dönüp bıraktığı yerden parayı almak imkanı kalmadığını, olsa bile kendisinin bunu yapamayacağını düşünerek elini salladı ve evinin yolunu tuttu. Sokakta yürürken acı acı gülümseyerek Sonya'ya krem gerekli diye düşündü. Bu temizlikte paraya bağlı. Hem belki Sonya iflas da edebilir günün birinde. Çünkü kaplan avcılığında ya da altın arayıcılığında da söz konusu olan risk bu işte de var. O birkaç kuruşu bırakmasaydım yarını belki aç geçirecekti. Hey gidi Sonyacık. Esası define bulmuşlar doğrusu kendilerini. Yararlanıyorlardı. Hem de iyi yararlanıyorlar. Alışmışlar da buna. Ağlaya sızlaya da olsa alışmışlar. İnsanoğlu denen aşağılık yaratığın alışamayacağı hiçbir şey yok galiba. Dalıp gitmişti. "İyi ama ya ben yanılıyorsam?" diye haykırdı birden. "İnsanoğlu aşağılık bir yaratık değilse ya. Yani genel olarak tüm insanlık, tüm insan soyu. O zaman geri kalan her şey bir boş inançtan, kuruntuya dayanan bir korkudan başka bir şey değil. O zaman hiçbir engel yok. Zaten olmaması da gerekir." Tedirgin bir uykudan sonra ertesi gün oldukça geç uyandı. Ama dinlendirmemişti bu uyku onu. Hırçın, sinirli, öfkeli kalkmış, tiksintiyle odasına bakmıştı. 6 adım uzunluğunda bir kafesi andırıyordu odası. Sararmış, toz içindeki duvar kağıtları tümden kabarmıştı ve bu durum odaya pek acıklı bir görünüş veriyordu. Tavan öylesine alçaktı ki biraz uzun boylu bir adam burada durmaktan korkardı. İnsana sürekli olarak kafasını çarpacağı sanısını veriyordu. Eşyalar da odanın kendisine uygundu. Doğru dürüst onarılmamış 3 eski sandalye, köşede üzerinde birkaç kitap ve defter bulunan boyalı bir masa, üzerini kaplayan kalın toz tabakası bunlara nice bir insan eli değmediğini de gösteriyor. Ve son olarak uzunlamasına hemen hemen bütün duvarı, genişlemesine ise odanın neredeyse yarısına kaplayan, bir zamanlar basma kaplı olduğu anlaşılan ve Raskolnikov'a yatak ödevi gören hantal yırtık pırtık bir divan. Delikanlı çoğunlukla kendini olduğu gibi atardı bu yatağa, çarşafı yoktu. Üzerinde eski partal öğrenci paltosunu örter, küçücük yastığının altına da biraz daha yüksek olsun diye temiz kirli ne kadar çamaşırı varsa tıkıştırırdı. Divanın önünde küçücük bir masa da vardı. Bir insanın kendini bundan daha fazla salıverebileceği düşünülemezdi. Ama bugünlerde içinde bulunduğu ruhsal durum şartlarında Raskolnikov'un bütün bunlar hoşuna bile gidiyordu. Kabuğuna çekilmiş bir kaplumbağa gibi yaşıyordu. Herkesle her türlü ilişkisini kesmişti. Hatta kendisine hizmete görevli hizmetçi kız bile arada bir kaptan başını uzattı mı dehşetli bir öfke ve tiksinti duyuyordu. Tüm varlığıyla bir tek noktaya yoğunlaşmış, kimi monomanlarda görülen bir durumdu bu. İki hafta vardı ki ev sahibi kadın ona yemek vermeyi kesmişti. Aç oturduğu halde gidip kadınla konuşmayı aklından bile geçirmemişti. Ev sahibi kadının aşçısı ve tek hizmetçisi olan Nastasya kiracının bu halinden memnundu. Delikanlının odasını hemen hiç süpürmez olmuştu. Haftada bir kez o da yarım yamalak süpürdüğü oluyordu bazen. Şimdi onu uyandıran da bu kızdı. Tepesine dikilmiş, "Hey, kalksana, ne uyuyup duruyorsun?" diyordu. "On oldu saat, çay getirdim sana, ister misin çay? Çok zayıflamışsın, hasta mısın yoksa?" Kiracı gözlerini açtı, titredi, Nastasya'yı tanımıştı. Tıpkı bir hasta gibi yatağın üzerinde ağır ağır doğruldu ve "Ev sahibi mi gönderdi çayı?" dedi. "Onu da nereden çıkardın?" Nastasya içinde biraz içilmiş çay bulunan kendi çatlak çaydanlığıyla sararmış iki parça şeker koydu delikanlının önüne. Delikanlı ceplerini karıştırmaya başladı ve çıkardığı bir avuç bakır parayı uzatarak "Nastasya, al şunları," dedi. "Al ve lütfen bana bir francala ve bir de sucukçuya uğra. Ucuz cinsinden biraz sucuk alıver. Francalayı hemen gidip geleyim ama sucuk yerine lahana çorbası istemez miydin? Çok güzel bir çorba, dün pişirmiştim. Dün akşam sana da ayırmıştım ama çok geç geldin. Çok güzel bir çorba." Çorba gelir gelmez delikanlı içmeye koyuldu. Nastasya da divana onun yanına oturdu. Geveze bir köylü kadınıydı Nastasya. "Praskovya Pavlovna seni polise şikayet edecekmiş." Raskolnikov yüzünü buruşturdu. "Polise mi? Niye, ne istiyormuş? Ne kira veriyor ne de odayı boşaltıyormuşsun. İsteği açık." Delikanlı dişlerini gıcırdattı. "Bir bu eksikti," diye homurdandı. "Hayır, şu sırada bu hiç işime gelmez." Sonra yüksek sesle, "Aptal karı, bugün gider konuşurum kendisiyle." "Aptal kadındır, tıpkı benim gibi. İyi ama biz aptalız da sen sanki akıllı mısın? Bütün gün çuval gibi yatıp duruyorsun. Eskiden çocuklara ders vermeye gittiğini söylerdin, şimdi neden hiçbir şey yapmıyorsun?" Raskolnikov sert bir sesle ve isteksizce, "Yapıyorum," dedi. "Ne yapıyorsun?" "İş." "Ne işi?" Delikanlı bir süre sustuktan sonra ciddi bir sesle, "Düşünüyorum," dedi. Nastasya az kalsın gülmekten katılacaktı. Zaten gülmeyi seven kadınlardandı. Güldürüldüğü zaman öyle böyle değil, katıla katıla bütün vücuduyla sarsıla sarsıla güler ve bu gülüşü ta içi bulunancaya kadar da sürerdi. Sonunda güçlükle konuşabildi. "Bari dolu dolu para düşünseydin. Ayağında bir ayakkabın bile yokken çocuklara ders mi veriyorsun? Tüküreyim böyle işine." "Suyunu içeceğin kuyuya tükürme. Ders için çok az para veriyorlar." Sonra kendi içindeki düşüncelere karşılık veriyormuş gibi ekledi. "Nasıl yaşayabilir insan birkaç kopekle? Sense bir anda büyük bir para istiyorsun." Raskolnikov şaşkınlıkla baktı hizmetçiye. Bir süre sustuktan sonra kesinlik okunan bir sesle, "Evet, büyük bir para," dedi. "Büyük laflar ediyorsun sen, korkutuyorsun beni. Söyle bakalım şimdi, gidip sana francalı alayım mı almayayım mı? Sen bilirsin. Şimdi aklıma geldi, dün sen yokken bir mektup geldi sana." "Mektup mu? Bana mı? Kimden?" "Bilmiyorum kimden, yalnız postacıya 3 kopek verdim. Verirsin paramı değil mi?" Raskolnikov tümden heyecan kesilmişti. "Getir şunu, Tanrı aşkına getir, aman yarabbi." Bir dakika geçmeden Nastasya mektup elinde göründü. Tahmin ettiği gibi annesinden, Rey elinden geliyordu mektup. Mektubu alırken yüzü kireç gibi olmuştu Raskolnikov'un. Ne zamandır mektup aldığı yoktu ama şu anda bir başka şey yüreğini sıkıştırıyordu. "Nastasya, Tanrı aşkına çık, çık git ve al işte 3 kopeğin. Mektup elinde titriyordu. Nastasya'nın yanında açmak istemiyordu onu. Bu mektupla baş başa kalmak istiyordu. Nastasya çıkar çıkmaz mektubu hızla dudaklarına götürdü, öptü. Sonra uzun uzun adresi bir zamanlar kendisine okuma yazma öğreten anneciğinin bildik, sevimli, çarpık, incecik yazısını inceledi. Mektubu açmakta acele etmiyordu. Bir şeylerden korkar gibiydi hatta. Sonunda açtı. Kalın, ağır bir mektuptu bu. Hemen hemen 25 gram ağırlığında vardı. 2 büyük mektup kağıdı incecik bir yazıyla doldurulmuştu. "Sevgili Rodyam, 2 ay aşkın bir süredir seninle mektup söyleşisinde bulunamadım. Bu durum beni öylesine üzdü ki kimi geceler düşünmekten uyuyamadım. Elimde olmayan sebeplerin yarattığı bu suskunluğundan dolayı umarım beni suçlamazsın. Seni ne çok sevdiğimi bilirsin. Sen bizim biriciğimizsin, benim ve Dunya'nın. Bizim bütün umudumuz, bütün güvencemiz sensin. Parasızlık sebebiyle birkaç aydır üniversiteyi bıraktığını, verdiğim derslerin ve öteki geçim araçlarının kesildiğini öğrendiğimde ne hale geldiğimi bilemezsin. Yılda elime geçen 120 rublelik emekli aylığımla sana nasıl yardım edebilirim? 4 ay önce gönderdiğim 15 rubleyi de senin de bildiğin gibi buralı tüccarlardan Afanisi Ivanoviç Varushin'den bu emekli maaşıma karşılık göstererek borç almıştım. Kendisi iyi bir adamdır, zaten babanın da dostlarındandı. Ama kendi yerime aylığımı almak hakkını ona verdiğim için borç ödenene kadar beklemek zorundaydım. Bu sürede sana yeni doldu. Böylece bütün bu süre içinde sana hiçbir şey gönderemedim. Ama artık Tanrı'ya şükürler olsun, sana biraz bir şeyler gönderebileceğimi umuyorum. Hem biz artık açılmaya başlayan talihimizle övünebiliriz. Bunu sana hemen bildirmek için sabırsızlanıyorum. İlkin şunu söyleyeyim sevgili Rodyacığım. Kız kardeşinin 1,5 aydır benimle oturmakta olduğu ve bir daha da birbirimizden ayrılmayacağımız aklına gelir miydi hiç? Tanrı'ya şükürler olsun ki çektiği acılar sona erdi artık. Ama her şeyin nasıl olup bittiğini ve bugüne kadar senden gizlediklerimizi öğrenebilmen için şimdi sana her şeyi sırasıyla anlatacağım. 2 ay önce bana yazdığın mektupta Dunya'ya Svidrigailov beyefendinin evinde kaba davranıldığını duyduğunu, bu durumun seni çok üzdüğünü yazmış ve benden ayrıntılı açıklama istemiştin. Ama o zaman nasıl cevap verebilirdim sana? Eğer sana bütün gerçeği olduğu gibi yazsaydım herhalde her şeyi yüzüstü bırakır ve yaya bile olsa hemen yanımıza koşardın. Senin yapını huyunu iyi bilirim ben. Kız kardeşinin aşağılanmasına katlanacak bir insan değilsin sen. Ben de çok üzülüyordum duruma ama elimden ne gelebilirdi ki? Aslında ne olup bittiğini o sıralar ben de tam anlamıyla bilmiyordum. Meğer asıl sorunu yaratan şey şuymuş. olmuş. Dunyacık geçen yıl Svidrigailovların yanına çocuk bakıcısı olarak girerken her ay aylığından kesilmek üzere tam 100 ruble öndelik almış. Bu durumda borcunu ödemeden onlardan ayrılması imkansızdı. Bu parayı almasının sebebi daha çok o sıralar çok ihtiyacım olan 60 rubleyi sana gönderebilmek içindi. Hani geçen yıl aldığım para. O zaman sana yalan söylemiş, bu paranın Dunyacık'ın eskiden beri biriktirmekte olduğu para olduğunu yazmıştık. Şimdi ise sana gerçeği olduğu gibi söylüyorum. Çünkü artık Tanrı'nın yardımıyla her şey birdenbire düzeldi. Dunya'nın seni ne çok sevdiğini ve onun ne güzel bir insan olduğunu da bilesin artık. Gerçekten de Bay Svidrigailov başlangıçta Dunya'ya karşı kaba davranıyor, yemekte onunla alay ediyor, saygısızlık yapıyordu. Ama artık gerilerde kalmış bu tatsız olayların ayrıntılarını anlatarak senin canını da sıkmak istemiyorum. Kısacası Bay Svidrigailov'un sayın eşi Marfa Petrovna'nın ve öteki ev halkının sevgi dolu soylu davranışlarına rağmen Dunyacık'a, özellikle de Bay Svidrigailov'un eski asker alışkanlıklarıyla şarap tanrısı Bakus'un etkisi altında kaldığı sıralar pek güç durumlara düşüyordu. Ama sonunda ne oldu biliyor musun? Meğer bu kaçık adam Dunya'ya karşı ne zamandan beri bazı duygular besliyor ve bunları kabalık, aşağılama perdesi altında gizliyormuş. Belki de yaşını başına almış, çoluk çocuk sahibi bir adam olduğu aklına geldikçe böylesine uçarı ve hafif davranışları kendisine yakıştıramıyor, kendinden utanıyor ve bu nedenle de Dunya'ya elinde olmayarak kaba davranıyordu. Ya da kaba davranışları ve alaylarıyla gerçeği başkalarından gizlemeye çalışıyordu. Ama işte dayanamamış ve sonunda Dunya'ya bin bir şey vaat ederek, her şeyi yüzüstü bırakıp birlikte bir başka köye ya da galiba bir yabancı ülkeye gitmelerini önererek iğrenç düşüncesini açıkça söylemek cesaretini gösterdi. Dünyanın çektiği acıları gözünün önüne getirirsin artık. Evden ayrılması yalnızca borç para aldığı para sebebiyle değil, Marfa Petrovna'ya acıması yüzünden de imkansızdı. Çünkü kadın kuşkulanabilir ve evde kocasıyla aralarında bir tatsızlık çıkabilirdi. Öte yandan Dunyacık için de büyük bir skandal olurdu bu. Yani şimdi olduğu gibi her şey bir çözüme kavuşmuş olmazdı. Aslında Dunya'nın 6 haftadan önce bu korkunç evden ayrılmayı düşünmesini bile engelleyecek daha pek çok sebep vardı. Sen kuşkusuz Dunya'yı iyi tanırsın. Onun nasıl akıllı, sağlam, karakterli bir kız olduğunu da bilirsin. Dunyacık pek çok şeye katlanabilen, en kötü durumlarda bile direncini yitirmeyen soylu bir kızdır. Kendisiyle sık sık haberleşmemize rağmen üzmemek için bana bile her şeyi yazmadı. Olay beklenmedik bir biçimde çözüldü. Marfa Petrovna bir rastlantıyla kocasını bahçede bizim Dunya'ya yalvarırken görmüş. Ancak her şeyi ters anlayarak tüm olup bitenlerden dolayı Dunya'yı suçlamış. Hemen oracıkta bahçede korkunç bir cücünadır başlamış. Marfa Petrovna hatta Dunya'ya bir de tokat atmış. Kızcağızı dinlemek bile istememiş. Bir saat kadar ağlayıp sızladıktan sonra kızcağızı hemen kente bana göndermelerini emretmiş. Kendisini basit bir köylü arabasına bindirip eşyalarını, çamaşırlarını, giysilerini öylece olduğu gibi arabaya atıp yola çıkarmışlar. Tam o sırada bardaktan boşanırcasına bir de yağmur başlamamış mı? Horlanmış, aşağılanmış Dunyacık da 17 verstlik yolu üstü açık bir arabada bir mujiğin yanında almak zorunda kalmış. Şimdi bir düşün. Bana 2 ay önce yazdığın mektuba ben ne cevap verebilir, ne yazabilirdim sana? Zaten perişan bir haldeydim. Aslında doğru yazmaya cesaret de edemedim. Çünkü sen de kızacak, öfkelenecek, hatta mutsuz olacaktın. Ve elinden ne gelebilirdi ki? Kendini yiyip bitirmekten başka. Öte yandan Dunyacık da sana yazmamı yasaklamıştı. Yüreğimde böyle bir acı varken de mektubumu boş laflarla, anlamsız bir takım ıvır zıvırla dolduramazdım. Tam bir ay bütün kasaba bizim bu olayın dedikodusuyla çalkandı durdu. Hatta işler oraya vardı ki aşağılayıcı bakışlardan, fısıltılardan, bunlar da bir yana bizim yanımızda yapılan aşağılayıcı konuşmalardan dolayı Dunya ile ben kiliseye bile gidemez olduk. Bütün tanıdıklarımız bizden yüz çevirmişler, dostlarımız selamı sabaha kesmişler. Öte yandan kasabadaki kimi tezgahtarlarla büro katiplerinin evimizin kapısına katran sürerek bizi lekelemek istediklerini de öğrenmiştik. Öyle ki ev sahibimiz bile sonunda evini boşaltmamızı istemeye başladı. Bütün bunları sebepte kapı kapı dolaşarak Dunya'yı suçlayıcı, lekeleyici konuşmalar yapan Marfa Petrovna'dan başkası değildi. Kendisi burada hemen herkesi tanır. Bu ay içinde hemen her gün kente indi ve zaten geveze birisi olduğu ve hiç de hoş bir şey olmamasına rağmen ailesinden ve kocasından yakınmayı sevdiği için kısa sürede olay yalnızca kasabada değil tüm çevre köylerde duyuldu. Ben hastalandım. Dunyacık benden daha dayanıklı çıktı. Her şeye nasıl katlandığını, nasıl beni avutmaya ve yüreklendirmeye çalıştığını bir görmeliydin. Melek yavrum benim. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, çilemiz bu kadarla sona erdi. Yaptıklarından pişman olan ve herhalde Dunya'ya da acıyan Bay Svidrigailov fikrini değiştirdi ve Dunyacık'ın suçsuzluğunu ispatlayan her şeyi bir bir Marfa Petrovna'ya açıkladı. Bu kanıtların en güçlüsü de Marfa Petrovna'nın onları bahçede yakalamasından önce Svidrigailov'un yaptığı gizli görüşme önerilerini geri çevirmek amacıyla Dunya'nın yazdığı ve evden ayrıldığı sırada Svidrigailov'da kalan mektuptu. Dunya bu mektubunda öfkeli, coşkulu bir dille Svidrigailov'un karısı Marfa Petrovna'ya karşı dürüst olmayan davranışlarından dolayı kınıyor, evli çoluk çocuk sahibi bir kişi olduğunu belirterek zaten mutsuz ve korunmasız olan bir genç kızı acı çektirdiği için ayıplıyordu. Kısacası sevgili Rodyacığım, bu öylesine soylu bir dille yazılmış, öylesine dokunaklı bir mektuptu ki okurken ben de gözyaşlarımı tutamadım. Bugün bile gözlerim yaşarmadan okuyamam. Bundan başka Svidrigailov'un sandığından daha fazla bir şeyler bilen ve gören hizmetçiler, bu zaten hep böyle değil midir? Dünyayı temize çıkaracak yönde tanıklık yapmalarıydı. Marfa Petrovna tümden yıkıldı ve kendi deyimiyle ikinci bir darbe daha yedi. Ama öte yandan da dünyamızın suçsuzluğuna tümden inandı ve hemen ertesi gün pazarda doğruca kiliseye koşarak kutsal Meryem anamızın önünde diz çöküp gözyaşları içinde uğraştığı bu yeni yıkıma katlanmasını ve ödevini yapabilmesini sağlaması için için Tanrı'ya yakardı. Sonra hiçbir yere uğramadan kiliseden doğruca bize geldi. Olup bitenleri bir bir anlattı, acı acı ağladı ve Dunya'yı kucaklayarak pişman olduğunu söyleyip kendisini bağışlaması için yalvardı. Bizden ayrılır ayrılmaz, hiç zaman yitirmeksizin hemen o sabah kentte ne kadar tanıdığı varsa bir bir dolaşıp Dunya'nın suçsuzluğunu, onun duygu ve davranışlarının nedenli soylu olduğunu gözyaşları içinde ve aşırı övgü dolu sözlerle anlattı. Bununla da yetinmeyerek Duneçka'nın Svidrigailova yazdığı mektubun aslını önüne gelene gösterip okudu. Hatta mektubun bir kopyasını çıkartmalarına bile izin verdi ki bence bu kadarı da artık fazla. Böylece birkaç gün boyunca kentteki bütün tanıdıklarını üst üste dolaştı. Hatta artık öyle oldu ki tanıdıklardan bazıları başkaları onlara tercih edildi diye gücendikleri için sıra usulü kondu. Sıra usulü konunca da her ev onu önceden beklemeye başladı. Artık herkes Marfa Petrovna'nın filan gün falanca yerde bu mektubu okuyacağını önceden biliyordu. Kimileri de hem kendi evlerinde hem de tanıdıklarının evlerinde mektubu birkaç kez dinledikleri halde birkaç kez daha dinlemek için mektubun yeni okunacağı yere gidiyorlardı. Marfa Petrovna'nın bu davranışında bana kalırsa çok hem de pek çok aşırılıklar vardı ama huyu böyleydi onun. Öte yandan bu davranışıyla Dunya'ya sürülen lekeyi tümüyle temizledi. Bu işin tüm iğrençliği de baş suçlu olarak ve silinmez bir leke halinde kocasına yıkılıverdi. Öylesine ki adama acıdığımı bile söyleyebilirim. Biraz fazla sert davranıldı bu kaçık herife karşı. Bu gelişmeler üzerine Dunya'ya kim evlerden ders verme önerileri geldi ama bunları geri çevirdi. Herkes birdenbire ona özel bir saygı göstermeye başladı. Şu anda yazgımızı değiştirmekte olduğunu söyleyebileceğim o beklenmedik olaya da başlıca bu gelişmeler katkıda bulundu. Sevgili Rodyam, sana bildirmek için sabırsızlandığım bir şey daha var. Dunya'nın kısmeti çıktı, o da kabul etti. Gerçi bu iş sana danışmadan oldu ama durumu öğrenince senden bir yanıt alana değin beklememizin ve işi ertelememizin imkansız olduğunu anlayacağını ve bu nedenle de ne bana ne de kız kardeşine gücenmeyeceğini umarım. Zaten senin de tanımadığın, adını sözünü başkalarından duyduğun bir kişi hakkında vereceğin karar sağlıklı ve tam doğru olmazdı. Olay şu. Pyotr Petrovich Luzhin 7. dereceden bir devlet memuru ve bu işte pek çok yardımları olan Marfa Petrovna'nın da uzaktan akrabası. Marfa Petrovna aracılığıyla bizimle tanışmak dileğini ileterek işe başladı. Kendisini gerektiği gibi ağırladık, kahve içtik. Ertesi gün bir mektup yollamış, mektubunda pek nazik bir dille Dunya ile evlenmek istediğini bildiriyor ve ivedilikle kesin bir cevap vermemizi rica ediyordu. İş adamı ve başını kaşıyacak zamanı yok. Hemen Petersburg'a gitmesi gerekiyormuş, bu sebeple de bir dakika bile yitirmek istemiyor. Bütün bunlar son derece hızlı ve pek beklenmedik bir biçimde olduğu için tabii biz başlangıçta oldukça şaşırdık. O gün bütün gün birlikte meseleyi enine boyuna düşündük, ölçüp biçtik. Güvenilir bir adam, hali vakti yerinde, iki yerde iş sahibi ve kendi sermayesi de var. Evet, gerçi 45 yaşına falan gelmiş ama oldukça yakışıklı ve hala kadınların beğenebileceği bir tip. Sonra son derece ciddi ve efendi bir adam. Yalnız biraz asık suratlı ve burnu da büyük gibi. Ama belki de bize bu ilk bakışta böyle gelmiştir. Pek yakın bir zamanda onunla Petersburg'da görüşeceksin Rodyacığım. Seni şimdiden uyarmak isterim. İlk bakışta onda bazı eksik yanlar görsen bile hemen ateşlenip sert yargılarda bulunma. Çünkü bu senin huyundur. Bunu her ihtimale karşı söylüyorum. Çünkü onun sende olumlu bir izlenim bırakacağından eminim. Kaldı ki daha sonra düzeltilmesi imkansız bir takım yanlışlara düşmemek için bir insanı değerlendirirken hiç acele etmemek ve ona karşı son derece dikkatli, temkinli davranmak gerek. Öte yandan Pyotr Petrovich'in hiç değilse saygıdeğer bir insan olduğunu gösteren pek çok da belirti var. Daha ilk ziyaretinde kendisinin aslında olumlu bir insan olduğunu ancak pek çok konuda kendi deyimiyle yeni kuşakların görüşlerini paylaştığını ve her türlü kör inanca düşman olduğunu söyledi. Biraz kibirli, kendisini beğenmiş bir adam ve sözlerini dinlesinler istiyor. Bu sebeple daha pek çok şeyler anlattı ama herhalde bu da bir kusur sayılmaz. Ben tabii pek bir şey anlamadım ama Dunya'nın bana açıkladığına göre Pyotr Petrovich öyle fazlaca bir öğrenim olmamasına karşın akıllı ve galiba da iyi bir insanmış. Kız kardeşini bilirsin Rodya. Benim tanıdığım ateşli bir yüreği olmasına karşın sebatlı, aklı başında, sabırlı, gönlü yüce bir kızdır. Hiç kuşkusuz burada ne biri ne öbürü yönünden aşk söz konusu değil. Ama Dunya akıllı olmasından başka melek gibi soylu bir yaratık olduğu için kocasını mutlu etmeyi kendisi için bir görev bilecektir. Buna karşılık kocası da herhalde onun mutlu olması için çaba gösterecektir. Evet, doğrusu işler biraz fazla aceleye geldi ama bundan kuşku duymamız için şimdilik önemli sebepler yok ortada. Öte yandan Pyotr Petrovich hesabını bilir, ihtiyatlı bir adam. Koca olarak kendi öz mutluluğunun Dunya mutlu olduğu ölçüde artacağını kendisi de görecektir. Huy uyuşmazlığı, eski bir takım alışkanlıklar ve hatta bazı konularda görüş ayrılığı gibi sorunlara gelince Duneçka bu konuda umutlu olduğunu ve kendine güvendiğini, merak edilecek bir şey olmadığını, aralarındaki ilişki dürüstlükle ve namusluca sürmesi koşuluyla pek çok şeye katlanabileceğini söyledi. Örneğin Pyotr Petrovich önceleri bana da biraz sert görünmüştü ama bu belki de onun açık yürekli bir insan olmasından kaynaklanıyordu. Evet evet, kesin kez bu nedenleydi sert görünmesi bana. Yine örneğin ikinci ziyaretinde önerisini Dunya'nın kabul ettiğini öğrendikten sonra ama daha Dunya'yı tanımadan söz arasında namuslu ama çeyizsiz ve ille de yoksulluk çekmiş bir kız almayı düşündüğünü, çünkü onun söyleyişiyle kocanın hiçbir zaman karısının minneti altında kalmaması gerektiğini, karının kocasını veli nimet saymasının çok daha iyi olacağını söyledi.